Ayrım 11. Sayfa 87. 15. Leyla mağaranın içinde yerde kazılmış birçok çukur gördü. Jack elinde feneriyle yol göstererek çukurların çevresinden geçerek ilerledi. Yaklaşık 1 metre genişliğinde bir o kadar derin bir çukurun başında durdu. Çukurun hemen arkasında çıkan killer bir tümsek oluşturmuştu. İşte defineyi bulduğumuz yer burası. Sesi mağarada yankılandı. Kavanozun içinde sadece tek bir parşömen mi vardı? Bu her zaman rastlanan bir şey midir? Bazen tek bir parşömen çıktığı olur. Kimi zaman da aynı yerden bir tomar çıkabilir. 20 satırdan oluşan tek bir sayfaya rastladığımız gibi bir araya getirilip dürülmüş onlarca sayfa da gördük. Genel bir kural yok. Leyla fenerin ışığı altında dizlerinin üzerine çöktü. Düne kadar içinde kavanozu barındıran 1 metrelik çukuru inceledi. Avcuna doldurduğu kumları parmaklarının arasından akıttı. Ellerini birbirine vurduktan sonra doğruldu. Profesörü en son ne zaman görmüştün? Kutlamak için hep birlikte bir şeyler içtik. Sonra ben de dahil herkes saat 4 ile 5 arasında yatmaya gitti. Profesör de parşömeni incelemeye devam ediyordu. Yasmin gelip amcasının beni hemen görmek istediğini, metinde bulduğu bir şeyi bana göstereceğini söylediğinde uyuyordum. Profesörle saat 6'ya 20 kalaya kadar konuştuk. Nasıldı? Sanki bulutların üzerindeymiş gibiydi. Halini açıklayacak başka bir yol olamaz. Heyecandan uçuyordu. Tartışma filan? Genç adam bir kaşını kaldırdı. Şaka mı ediyorsun? Tartışılacak ne olabilirdi ki? Profesör bulunan parşömenin Hazreti İsa'nın varlığını kanıtlamaya yarayacağını düşünüyordu. Herkesin düşündüğünün aksine bu konuda pek fazla arkeolojik kanıt yok. Tamam, İncil var. Ama İncil'in dışında Hazreti İsa'nın hayatından sadece eski ama bilinen tarihçilerin ikinci elden kayıtları söz ediyor. İsa'dan ve onunla ilgili belirleyici olaylardan bahseden böylesi bir parşömen bulmak, eğer gerçekse tabii, çok sağlam bir kanıt olacaktır. Sen parşömenin gerçek olduğuna inanıyor musun? Evet, inanıyorum. Gerçekten dikkat çekici bir parşömen. Şimdiye kadar arkeoloji İncil'le taban tabana zıt hiçbir şey bulmadı. Oysa bu parşömen tam da öyle. Green buluştan kendine pay çıkarmaya çalıştı mı? Hayır Leyla, hedefe ulaştığım için mutluydu ve durmadan kutluyordu beni. Profesörün yanından tam 6'ya 20 kala ayrıldığından çok emin gibisin. Green'in çadırından çıkarken saatime baktım. Hemen yatmaya gitmekle güneşin doğuşunu seyretmek arasında karar vermeye çalışıyordum ve hala heyecanlıydım. Çıkarken Green'in çadırının yakınında hiç kimseye rastladın mı? İncin top oynuyordu, herkes yatmaya gitmişti. Yasmin hariç. Öyle. Leyla sakin bir sesle, profesörle fikir ayrılıklarının olduğunu söylediler, dedi. Green bazen geçinilmesi güç biri olabiliyordu. Huysuz, hatta saldırgan. Aramızda ufak tefek tartışmalar oldu tabii ama onu ben öldürmedim Leyla. Profesör ölü bulunduğunda saat 6'ydı. Onu canlı gören en son insan sensin. Mossberg senden ve ötekilerden sonra Profesör Green'in çadırına gelenlerden birinin senin ellerinde kan gördüğünü anlattığını söylüyor Jack. Green'in yarasının kanını dindirmeye çalışan herkesin eli kanlıydı. Yani Yasmin ve arkadaşın Buddy'nin mi? Yasmin'in değil, bayılmıştı. Anlaşılan kan görmeye dayanamıyor. Amcasının kanlı göğsünü görmek fazla gelmiş olmalı. Ama Buddy ile ben profesörü kendine getirmeye çalıştık. Artık yapacak bir şey kalmadığına %100 emin olamıyorduk. Bu yüzden kalbini yeniden çalıştırmak istedik. Bu kararı hanginiz verdi? Ben. Bıçak hareketlerimize engel oluyordu ama daha fazla zarar veririz korkusuyla yerinden çıkarmaya ya da oynatmaya cesaret edemedik. O yüzden de bütün çabamız çok güç oldu. Ellerimiz, üstümüz, başımız da kan içinde kaldı. Bıçak senindi. Beni çadırına çağırdığında profesöre vermiştim. Metni okumak amacıyla parşömeni usulca açmakta kullanıyordu. O kadar yorgundum ki geri istemeyi unuttum. Üzerinde hiç parmak izi bulamadık. Senin izin bile kalmamış. Sapı tertemizdi. Odanın her yerinde parmak izin vardır. Hemen her gün giderim profesörün çadırına. Güneşin doğuşunu seyretmek için tepeye tırmanmadan önce ne yaptın? Kampın içinde dolaştım. Biramı bitirdim, kendi kendime gülümsedim. Talihime hala inanamıyordum. Lela derin düşüncelere dalarak gözlerini yerdeki çukura dikti. Arkadaşlarınla, Buddy ve Yasmin'le de konuştum. Her ikisi senin anlattıklarını doğruladılar. Öte yandan Mossberg de profesörün çadırından çıkıp yamacın tepesine kadar gittiğini söyledi. Acele etmeden gidince yaklaşık 10 dakika sürmüş. Sen tepeye tırmanmaya başladığında saat kaçtı? Sanırım 6'ya çeyrek vardı. Yani tepeye 6'ya 5 kala vardın. Yasmin'in yanına geldiğinde saatin aşağı yukarı 6'ya 10 kala olduğunu söylüyor. Kısacası senin nerede olduğun kesinlikle belli olmadığı en az 5 dakika var. Mossberg aradaki 5 dakikanın Profesör Green'i öldürmeye yeterli olacağını düşünürken haklı olabilir. Sen profesörü canlı gören son kişisin. Jack'in çene kasları gerildi. Söylediklerini duyuyorum Lela. Ama ben masumum. Sana gerçeği söylüyorum. Genç kadın mağaranın içerisine son bir kez baktı. Gördüklerim şimdilik yeterli Jack. Jack öne düştü. Güneş ışığına çıktılar. Lela çadırlarla kabinlere doğru baktıktan sonra Jack'e döndü. Baş başa konuşabilmemiz için Mossberg ve ötekilerden uzaklaşmak istedim. Neden? Genç müfettişin bakışları kararlıydı. Eski dost olduğumuz için Jack, daha herkesi sorgulamadığımızı bilmeni istedim. O yüzden profesörü kimin ve neden öldürdüğü konusunda sağlam bir ipucu bulma ihtimali hala mevcut. Bu arada Interpol'e ve polis örgütlerine bir bülten gönderip eski belge veya parşömen satıcılarına dikkat etmeleri için uyaracağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunlar iyi haberler. Ya kötü haber? Teğmen Mossberg'e göre baş zanlı sensin. 16. Roma. Vatikan Kütüphanesi'nin arkasında Cortile del Belvedere olarak da bilinen açık avlunun yakınında etrafı yüksek duvarlarla çevrili, granitten yapılmış ve girişinde herhangi bir levha olmayan kunt bir bina vardır. Orada çalışan bir avuç seçkin binayı L'Archivio Segreto Vaticano olarak bilirler. Kasaları geniş bir tarihi hazine koleksiyonu ve Katolik Kilisesi'nin sayısız sırlarıyla dolu olan Vatikan gizli arşivleri. Kardinal binanın sağlam meşe kapılarından girerken saat öğleden sonra 2'yi biraz geçiyordu. Silahları pek göze batmayan muhafızların yanından geçerek mermer koridora girdi. Üzerinde daha öteye geçmek isteyen her ziyaretçinin imzalamak zorunda olduğu defterden başka hiçbir şey görünmeyen masanın başında oturan nezaretçiyi görmezden geldi. Kardinal olduğu günden bu yana yıllardan beri defteri imzalamamış, kimse de ona itirazla yeltenememişti. Buraya ilk kez genç bir Amerikalı papaz olarak Papalık Hukuk Okulu'nda çalışırken arşivlerdeki eski kararlarla ilgili kayıtları incelemek amacıyla gelmişti. O dönemde eşya orta çağı andırırken şimdi her şey moderndi. Fotokopi makineleri, bilgisayar terminalleri, Coca-Cola otomatları ve gün boyunca fokurdayan kahve makineleriyle eksiksizdi. Başını yerden kaldırmasa da Kardinaller Meclisi üyesi bir kardinalin birden ortaya çıkmasının arşivlerde çalışan herkesi asabileştirdiğinin farkındaydı. Buradakilerin çoğu dünyanın en gizli arşivlerini yöneten oldukça genç, rahat giyimli ilahiyatçılar ve nezaretçilerdi. Kocaman bir saat ve oymalı taht bulunan bu odada arşiv başkanı oturur, belgeleri sadece burada görme ayrıcalığına sahip olan bir avuç seçkin bilim insanının istediği kayıtları bulup sessizce getiren yardımcılarını denetlerdi. Bu koşullarda bile araştırmacıların görebileceklerinin bir sınırı vardı. Bazı çok gizli dosyaların açılabilmesi için Papa'nın özel izni gerekliydi. Kardinal üzerine dönen gözleri aldırmadan binanın arka tarafına doğru yürüdü. Vatikan arşivleri şaşırtıcı sırlar deposu gibiydi. 30 mil uzunluğundaki raflar tarihsel önemi son derece büyük kitaplarla, parşömen ve el yazmalarıyla doluydu. Burada uzun süre önce unutulmuş günahları, tutulmamış vaatleri, bağışlanan günahları, ve kilise yasalarının özel istisnalarını ayrıntılandıran fişler vardı. 15. yüzyıldan beri Kardinaller Meclisi toplantılarının kayıtları buradaydı. Dahası hem de çok fazlası vardı. Engizisyon belgeleri, 13. yüzyılda Moğollar hakkında istihbaratlar, Jean d'Arc hakkında kilise raporları, cadı görülerek yakılmasına hizmet etmiş yazışmalar, Napolyon'dan Hitler'e, Luther'den Calvin'e uzanan geniş bir belgeler deposu. Dünyanın sonuna dair en kabusumsu çizimlerin, 3. Innocentus döneminden kalma iblislerin, peri vücutlu, hayvan suratlı kadınların ve vampirlerin resimlerinin saklandığı dosyalar. UFO'larla, dini tecelli ve ifşaatlarla, şeytani cinnetler ve ruh kovmalarla ilgili dosyalar, olağanüstü kilise sırlarını ve kehanetlerini içeren çelik kutular. Kardinal, Vatikan'ın kıskançlıkla muhafaza ettiği ve üzerine kiliseye inancı bina ettiği önemli kutsal emanetlerin ve kalıntıların da farkındaydı. Hazreti İsa'nın üzerine gerdiği çarmıhın baş kısmına ait bir parçacık, vaftizci Yahya'nın kafatası, İsa'nın harmanisi, Bakire Meryem'in pelerini, Mecdeleli Meryem'in bir ayağı, bir de kurtarıcıdan kalan tek parça olduğu iddiasıyla Roma'nın kuzeyinde, Kalkate'de bir tapınakta üzerinde som gümüşten iki meleğin bulunduğu, yakut ve zümrüt kakmalı bir muhafazada korunan Hazreti İsa'ya ait sünnet derisi. Kardinal kameralardan olabildiğince kaçınacak yolu bilerek, rafların arasındaki koridorlardan ilerlemeyi sürdürerek binanın merkezine yaklaştı. Kötü şöhretli Borgia'ların özel şapelinin önünden geçti. Çoğu en bilimsel yöntemlere bile meydan okuyacak mor bir küfle kaplı, on binlerce belgeyi barındıran Parşömenler Salonu adlı yüksek tavanlı mağaraya girdi. Burası mezar hücrelerini anımsatacak kadar rutubetli bir yerdi ya, yine de gizli arşivlerin kapanmış bir geçmişin deposundan çok daha fazlası olduğunu biliyordu. Burada saklananlar kilisenin çağdaş faaliyetleriyle ilgili en gizli kayıtlardı. İş ilişkileri, mali girişimler, bazıları son derece tartışmalı ve yasa dışı, kimileri mafyayı da ilgilendiren adli kovuşturmayla hatta cinayetle sonuçlanan sayısız yatırımlar. Gizlenen bütün bu sırları çok iyi biliyordu. Çünkü 5 yıl boyunca Vatikan Bankası'nda yetkili bir konumda bulunmuştu. O günler tehlikeli bir dönem ve unutmayı yeğleyeceği karanlık bir çağdı. Sonunda hedefine binanın arka tarafında yılların kararttığı çift kanatlı meşe kapılarla korunan küçük odaya ulaştı. Kapının üzerindeki plastik levhada İtalyanca "Accesso limitato" yazılıydı. Sınırlı giriş. Bordo cübbesinin altından çıkardığı desteden bir anahtar seçti. Kilide sokup çevirdi. Gıcırdayarak açılan kapıdan geçerek zamanın unutulduğu duygusu veren odaya girdi. Meşe lambiri kaplı duvarlar, tozlu raflar, üzerinde pirinç lambalar bulunan iki ceviz masa. Yürüdü ve lambalardan birinin düğmesini çevirdi. Ne aradığını çok iyi biliyordu. Karton kutuyu görünce bulunduğu raftan indirdi. Masanın üzerine götürüp lambanın ışığına bıraktı. Kutunun içindeki birkaç dosyanın tepesinde kırmızı bir sicimle bağlanmış, büyük bir düğme boyunda bal mumu mühürle tutturulmuş bir el yazması duruyordu. Mührü sökünce bal mumu parçalanıp yere saçıldı. Parçaları dikkatle toplayıp cebine yerleştirdikten sonra dosyanın kalın kapağını açtı. Dosyanın içinde daktilo ile yazılmış ilk sayfada şu başlık vardı: "Açıklanmamış Kumran parşömenleri hakkında rapor." Hepsini ezbere bildiğinden bir sonraki sayfanın başlıklarını okumak kısa sürdü. 1. Gizli tutulmuş Kumran tomarları ve parşömen parçalarının listesi. 2. Tomarların içerdiği sarsıcı açıklamalar. Doğru çevirileri ve bilinen tarihi ve arkeolojik verilere göndermelerle. 3. İkinci Mesih ile ilgili çarpıcı açıklamalar ve Bay Robert Kane'in ortaya çıkardığı ilk parşömenin önemi. 4. Tartışmalı ya da zararlı parşömen içeriklerinin gelecekte açıklanmaması için kilisenin alması gereken önlemler. 5. Sonuç ve öneriler. Kardinal el yazmasını usulca kapattı. dudaklarını büzdü ve sanki omuzlarında büyük bir ağırlık varmış gibi soluğunu boşalttı. Sonra cübbesinin düğmelerini hızla çözüp belgeyi altına sakladı. Vatikan kütüphanesinden herhangi bir şey çalmak büyük günahtı. Ne var ki kardinal, Katolik yetimhanesinde Tanrı'nın koruyucu kucağını arayıp bulduğu eski günden beri kiliseyle evliydi. İnançlı sadakati bu basit yetimin Amerikalı saygın bir kardinal, kilisenin prensi olmasını sağlamıştı. Buna karşılık bu, işlemekten hiç pişman olmayacağı bir günahtı. El yazmasındaki sayfalarda ne yazdığını hiç kimse bilmeyecekti. Hiçbir zaman. Pirinç lambayı söndürdü, sonra girdiği gibi sessizce çıktı. Kapıyı kapatıp anahtarı kilide soktu. 17. Kumran, İsrail. Buddy Savage frene basınca Toyota Jeep bir toz bulutu içinde durdu. Toz dağılırken Nazlat köyü olarak geçen çadır kümesini ve tuğladan yapılmış kaba kulübeleri inceledi. Sonra omzunun üzerinden, "Pekala, şimdi kalkabilirsin artık," dedi. "Etraf temiz. Bu insanların nasıl böyle yaşadıklarını anlayamadım bir türlü." Jack arka koltuktan başını kaldırdı, doğrulup oturdu ve dürbüne uzandı. "Ne demek istiyorsun Buddy?" Buddy, Marlboro Light'ından bir nefes çekti. Çenesiyle derme çatma kulübe ve çadır kümesini gösterdi. "Tamam, çoğu köçebe. 1000 yıldır böyle yaşıyorlar. Ama burası boklu kent. Akarsuyu yok, elektrik yok. Yağmur yağdığında da kum bataklığa dönüyor." Jack dürbünü Nazlat'a çevirdi. "Bir de iyi tarafından bak. Emlak vergisi yok, elektrik su faturası yok, çim biçmek gerekmiyor." Buddy sigaradan bir nefes daha çekti. "Peki her kenefe gireceğin zaman elinde kürekle çöle yollanmak nasıl?" "Yaşlandıkça huysuzlaşıyorsun Buddy. Haberin var mı?" "Hey bak, kumda çukur kazarak 30 yıl geçirip elindeki nasırlardan ve sırtındaki ağrılardan başka gösterecek bir şey olmadığı zaman hayatın küçük konforlarının tadına varmayı öğreniyorsun. Elektrik ışığı, kenefte sifon, soğuk bira gibi." Jack Nazlat'a bakıyordu. Etrafta polis falan göremedi. Sadece sağa sola dağılmış otlayan develerle keçiler. Bir de kasaları yıpranmış plastik varillerle dolu, biri kırmızı, öteki beyaz, iki tozlu, yamru yumru Nissan kamyonet vardı. "Müfettişle nasıl geçti?" diye yokladı Buddy. "Ondan hala hoşlanıyor musun?" "Leyla ile çok eskiden tanışmıştık Buddy." Buddy sırıttı. "Kadınlarla ilgilenmenin zamanı geldi de geçiyor. Yıllardır kafanı işe gömdün. Oysa şimdi birden ufukta iki sıcak piliç beliriverdi. Talihli olmak diye buna derim ben." "Leyla buraya işi için geldi Buddy. Eski dostluğu canlandırmaya değil." "Peki eskiden aranızda ne oldu? Yaptınız mı? Hadi anlat babana." Jack dürbünü indirdi. "Rahat bırak beni. 20 yıl önceydi ve ikimiz de çocuktuk. Düşünmemiz gereken çok daha ciddi şeyler var Buddy." "Hey, endişelenmekten vazgeç. Senin ya da ekipten herhangi birinin Green'i öldürmüş olması imkansız. Polisler bunu er ya da geç anlayacaklardır." Jack dürbününü yanına bıraktı. "İçimden bir ses, Mossberg'in aynı düşünceyi paylaşmadığını söylüyor." "Öyleyse herifin aptal olması gerek. Sen ve müfettiş tam olarak neden bahsettiniz?" "Son görüşmemizden bu yana olanları baştan sona konuştuğumuzu söyleyemem. Çok daha profesyonelceydi. Cinayetle ilgiliydi." "Demek Mossberg senin başlıca zanlı olduğun kanısında. Peki Leyla ne diyor bu işe?" "Bir şey demedi. Bu beni daha da kaygılandırıyor ya. Bir şekilde onu suçsuz olduğuma inandırmam gerekecek." Buddy bir kaşını kaldırdı. "Demek seni arabanın arkasına saklamamı istemenin nedeni bu. Suçlu biri asla böyle yapmazdı, değil mi?" Jack arka kapıyı sertçe açtı. "Aa, çok komik. Yasmin'e Bedevi ile konuşmasını, becerebilirse bir şeyler öğrenmesini söyledim. Polis görünce adamların çenelerini kıstıklarını bilirsin. Sanki mafyanın suskunluk yasası Omerta gibi. Yine de bildikleri bir şey varsa bize anlatacaklarını umuyorum." Buddy omuz silkti. "Denemeye değer diyorsan." Jack arabadan indi. "Kampta beni soran olursa biraz uyumak istediğimi söylersin. Soran müfettişse bana cebimden ulaşana kadar oyalı onu." "Kalmamı istemediğinden emin misin?" "Üçümüz birlikte kaybolursak Lela ve Mossberg daha da kuşkulanır. Dönünce olanları anlatırım sana Buddy. Söz. Savage Toyota'yı vitese taktı. Elini başına götürüp sahte bir selam çaktı. Kendine dikkat et, anlaşıldı mı? Yine başladın babalık. Babam gibisin. Toyota uzaklaşırken toprak yolda elini gözlerine siper etti. Seyrek çöl otlarını yiyen bir keçi sürüsünün yanından geçti. Yalın ayak 5-6 çocuk belirip etrafını sardı, para istedi. Selam, bahşiş, bahşiş. Jack selam diye cevap verirken başlarını okşadı. Cebinden çıkardığı bir avuç bozukluğu yere saçınca çocuklar paraların peşine düştü. Keçi kılından yapılmış bedevi işçilerden sorumlu işçibaşı Yusuf'a ait olduğunu bildiği çadırdan Yasmin'in çıktığını gördü. Genç kadın hasır şapkasını sallayıp hızla yanına geldi. Tanrı'ya şükür gelebildin Jack. Ne oldu? Jack'in elinden tutup çadıra doğru yürüdü. Kendi kulaklarınla işitsen daha iyi olacak. Yusuf polise anlatmak istemediği bazı şeyler biliyor. Üstelik söyleyeceklerine asla inanamayacaksın.
Ayrım 11 sonu.
Sayfa 98. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Cortil del Belvedere. Cortile Del Belvedere. L'Archivio Segreto Vaticano. Le apostrof A R C H I V I O S E G R E T O V A T I C A N O. Jeanne d'Arc. J E A N N E D apostrof A R C. Napolyon. N A P O L E O N. Luther. L U T H E R. Calvin. C A L V I N. Calcate. C A L C A T E. Accesso limitato. A C C E S S O. L I M I T A T O.